Ayrım 23. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 254. Tuncay. Bakterilerden kurtulmak için yatağınızı, yastığınızı 2 günde bir sirkeyle silin. Çöpünüzü biriktirmeyin, böcek gelir. Çöp poşetinin altına ıslak gazete kağıdı koyun, kokuyu alır. Çamaşır yıkamak için 2 yöntem var: topukmatik ve petmatik. Elinizle çitilerseniz cılk yaralar açılıyor. Ayaklarınızla girin leğene, tepinir gibi yıkayın. Topukmatikten sonra ayaklarınızı iyi durulayın, yoksa egzama oluyor. Çoraplarınızı 5 litrelik pet şişeye sokun, deterjan ilave edin, kapağını kapatın, çalkalayın, pırıl pırıl oluyor, petmatik de bu. Spor yapın, günde 10 bin adım atın. Havalandırma 13 adım uzunluğunda, 6 adım eninde. Ortalama hızla 2,5 saat sürüyor. Süzme yoğurdu çok severim. Atletimin kol kısımlarını düğümlüyorum. Torba haline getirip yoğurdu içine döküyorum. Altına leğen koyup pencereye asıyorum. 2 gün sonra hazır. Haftada 10 dakika telefon hakkınız var. Süre biter, kelime bitmez. Son sözünüz hep ağzınızda yarım kalır. Seni seviyorumu en önden söyleyin, sonra içinize dert olmasın. Bol bol yazın. Yazmak konuşmak gibidir. Karşınızda kimse olmasa bile kendinize anlatın. Mektup almak iyidir. Üstünü örttüğünüz kendinize kendi mektuplarınızı gönderin. Ortak alanda maç seyrederken taraftarlık ölçüsünü kaçırmayın. İçerisi de dışarısı gibi kavga çıkıyor. Şişlenmeyin, jiletlenmeyin. Tıraşınıza özen gösterin. Karşılıksız çek ve banka borcundan tutuklu berberler çok başarılı. Marif takvimi bulundurun. Her gece törenle yırtın. Geçen sizin ömrünüzdür, atlamayın. Bayramlara evinizdeki gibi hazırlanın. Şekerinizi, çikolatanızı hazır edin. Yan koğuşlara atın. Tesbih çekin, sakın sallamayın. Racona ters, hakaret olarak algılanıyor. Sigara içmeseniz bile bulundurun. Para yasak, değiş dokuşlu alışverişte para yerine geçiyor. Kalorifer yetersiz, ısıtıcı yasak. Nevresimi battaniyeye tela yapın. Üstüne bir nevresim daha geçirin. Hem battaniyenin tüyünden kurtulursunuz, hem de battaniye yorgan hissi verir. Rutubetten korunun. Başucunuzdaki duvarı battaniye ile kaplayın. Ekstra battaniyeye izin vermezlerse seccade alın, ona izin veriliyor. Çivi yasak. Diş macunuyla duvara yapıştırın. Kuruyunca öyle sağlam tutunur ki şaşarsınız. Toprak yok, her yer beton. Duvarları yosun kaplıyor. Temizlemeyin, yeşili orada görün. Duruşma salonunda fesleğen verdiler, bayılırım. Ama içeri sokmak yasak. 3 dalını gömlek cebime koydum, ceketimle örttüm. X-ray'den geçti, elle aramada fark edilmedi. Getirip pet şişeden vazoya koydum. Gördüler, ses etmediler. Aspirin attım suyuna, dayanamadı. Tecrübe kazanınca hücremde sera kurdum. Öğrendim ki cezaevinin toprağı çaydır. Çayı al, 5 litrelik pet şişeyi yarısından kes, saksı yap, tabanına gazete kağıdı yerleştir, altına delik aç, çayı saksıya doldur, soğan ek, sarımsak ek, sula. Fesleğen ektim, böyle yaşadı. Seracılık faaliyetime devam ediyorum. Taze soğan yiyorum, sarımsak yiyorum. Gübre takviyesi şart. Kuşları pencere önlerine havalandırmaya alıştıracaksın. Ekmek kırıntısı serpin, gelirler. Onlar cıvıl cıvıl beslenirken siz onların pisliğini toplayıp çaydan toprağa koyacaksınız. Ama fazla koymayın. Fazlası bitkilere zarar veriyor, çürütüyor. Örümcekle dost olun. Ağlarını sakın temizlemeyin. Sineği uzak tutar. Benim pencerenin önünde iki tane siyah kabadayı örümceğim var. Sivrisineklerin korkulu rüyası. Karıncaya dalaşmayın. Şeftali aldım kantinden, dolaba koymayı unuttum. 2 kilo şeftaliyi bir gecede götürdüler. Geceleri baykuş geliyor, iyi oluyor, fareler kaçıyor. Güveye, arıya dikkat edin. İlaçlarınızı düzenli alın, mutlaka vitamin alın. Aman hastalanmayın. Hastalandınız, acil alarm butonuna basın, bağırın, gürültü yapın. Sedye ile çıkarılmanız en erken 30 dakika. Siz siz olun, saat 17.20'den sonra sakın kalp krizi falan geçirmeye kalkmayın, anca ölünüzü bulurlar. Mantar, ishal, kabız, cilt rahatsızlığı, enfeksiyon, depresyon, tansiyon, şeker, böbrek yetmezliği, kalp dolaşım bozukluğu, diş eti çekilmesi, duyma bozukluğu, karaciğer, mide, kas eklem rahatsızlığı, boyun bel fıtığı, romatizma, neticede kanser. Bu hastalıklar sırayla sizi bekliyor, hazırlıklı olun. Ben mesela aniden sararmaya, yaralar dökmeye başladım. Revire kaldırıldım. Kimi zehirlendiğimi, kimi siroz olduğumu, kimi portakalı fazla kaçırdığımı, o yüzden sarardığımı, kimi de psikolojik olduğunu söyledi. Hastaneye sevk edildim. Tetkik üstüne tetkik, teşhis konulamadı. Tuncay Özkan'ın Hapiste Yatacak Olanlara Öğütler isimli kitabından bu satırlar. 2012'de Silivri'deyken yazmıştı. Bu koşullarda 6 sene yattı, bir avuç namuslu insan haricinde kimsenin ruhu bile duymadı. Ve iftira sürecinde gıkını çıkarmayan haysiyetsiz medyamız, şimdi olan biteni sanki ilk defa duyuyormuş gibi yazıyor. Tuncay Özkan'ın Silivri koşullarında hasar gören karaciğerine kök hücre tedavisi uygulandı. Biyopside böcek ilacına rastlandı. 3 ay boyunca evinde karantinada kalacak, maskeyle dolaşacak, kimseyle temas etmeyecek filan. Ciğeri 5 para etmeyenlerin bu kadar baş tacı edildiği ülkede namuslu yurtseverlerin ciğeri bir yere kadar dayanabiliyor maalesef. Tuncay Özkan 1966'da Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Mesleğine Hürriyet grubuna ait Hürgün gazetesinde başladı. Cumhuriyet'te ve Uğur Dündar'ın Arena programında çalıştı. Kanal D ve Show TV'nin haber yayın yönetmeni oldu. Radikal, Milliyet, Akşam'da köşe yazdı. Çukurova grubunun medya grup başkanı oldu. Kanal Türk televizyonunu kurdu. Bu kanalı Akın İpek'e sattı. 2007'deki Cumhuriyet mitinglerinin düzenleyicilerinden oldu. 2008'de Yeni Parti'nin genel başkanı oldu. 3 ay sonra Ergenekon'dan tutuklandı. 5 sene hapis yattı. Müebbet hapse mahkum edildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi. 2015 seçimlerinde CHP'den İzmir milletvekili oldu. Silivri koşullarında karaciğeri hasar gördü. Almanya'ya kök hücre tedavisine gitti. Karaciğerinde böcek ilacına rastlandı. Silivri'deyken zehirlendiği iddia edildi. 2016 itibariyle hem yargılanması hem tedavisi devam ediyordu. İzzet. Sene 1907, Bolu'da dünyaya geldi. Dar gelirli bir ailenin oğluydu. Hem çalıştı hem okudu. İstanbul'da Sanayi-i Nefise Mektebi'ni bitirdi. Mimar oldu. Ticarete atıldı, biraz para yaptı. Girişimciydi. Neden illa yabancılardan ithal etmek zorunda kalıyoruz diye kafa yordu. Özel teşebbüsün ilk döküm fabrikasını kurdu. Memleketin döküm sanayisine öncülük etti. İthalatı ihracata çevirdi. Senelerce vergi rekortmenleri listesinde yer aldı. Ve bize bu fırsat eşitliğini sağlayan, bu imkanları tanıyan Atatürk Cumhuriyeti'ne borcumuzu ödemeliyiz dedi. 1986'da vakıf kurdu. tüm servetini bu vakfa tahsis etti. İzzet Baysal, Bolu'da Nafize Baysal Kreşini, İzzet Baysal Anaokulunu, Mehmet Baysal İlkokulunu, Canip Baysal İlkokulunu, Atatürk İlkokulunu, 50. Yıl İlkokulunu, Behiye Baysal İlkokulunu, Behiye Baysal Ticaret Meslek Lisesi'ni, İzzet Baysal Çıraklık Eğitim Merkezi'ni, İzzet Baysal Akşam Sanat Okulu'nu, İzzet Baysal Anadolu Lisesi'ni, İzzet Baysal Anadolu Lisesi Kız Erkek Öğrenci Yurdu'nu, İzzet Baysal Öğretmen Lojmanları'nı, İzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi'ni, İzzet Baysal Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ni, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Yurdu'nu, Tevfik Atay Sağlık Eğitim Merkezi'ni, Emine Baysal Eğitim ve Uygulama Okulu'nu, İzzet Baysal Teknik Lisesi'ni, İzzet Baysal Kütüphanesi'ni, Canip Baysal Lisesi'ni, Mehmet Baysal Uygulama Okulu'nu, Ticaret Lisesi Bilgisayar Laboratuvarı'nı, Çaydurt, Gazi Paşa, Sakarya ve Cumhuriyet İlk Öğretim Okulları'nın bilgisayar laboratuvarlarını, İzzet Baysal Otelcilik Meslek Lisesi'ni, Solmaz Baysal Öğretmen Evi'ni, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ni, Fen Edebiyat Fakültesi'ni, 1600 kişilik kız erkek öğrenci yurdunu, 140 dairelik öğretim görevlisi lojmanlarını, 144 yatak kapasiteli sosyal tesislerini, 2000 kişilik yemekhanesini, Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarını, İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezini, Kapalı Spor Tesisleri Kompleksini, İzzet Baysal Üniversitesi Camisini, İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini, Morfoloji Binasını, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinin bilgisayar laboratuvarlarını, hayvan laboratuvarını, Bolu'nun köylerine 35 adet sağlık evini, Refika Baysal Ana Sağlık Merkezi'ni, Mehmet Baysal Hemşire Eğitim Merkezi'ni, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni, Emine Baysal Hasta Pavyonu'nu, İzzet Baysal Hemodiyaliz Ünitesi'ni, 200 yataklı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ni, Bolu Baysal Camisi'ni, İzzet Baysal Yaşlılar Evi ve Kız Yetiştirme Yurdu'nu, İzzet Baysal Huzur Evi'ni yaptı, bağışladı. İzzet Baysal'ın yaptırdığı kreşe kaydolan bir çocuk, ilk öğretimi, liseyi, üniversiteyi okuyup yaşlılığında huzur evinde kalabilir. Özetini yazdım. 2000 senesinde rahmetli olana kadar 150'ye yakın eser bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'yla onurlandırıldı. TBMM Üstün Hizmet Ödülü aldı. ODTÜ, Hacettepe, Mimar Sinan, Anadolu ve İzzet Baysal Üniversiteleri tarafından eğitimde onursal doktora payesi verildi. Bolu'ya heykeli dikildi. 10. Yıl Marşı İzzet Baysal'dır. İzzet Baysal'ın memleketi Bolu'ya 10. Yıl Marşı'nı yasaklatmaya kalkışan, Atatürk devrimlerine alerjisi olan nankör bir badem bıyıklının Milli Eğitim Müdürü olarak monte edilmesi tesadüf değildir. Ve hadise Bolu'da yaşanıyor zannediyorsunuz ama aslında sadece Bolu değil, tüm Türkiye aynı yol ayrımındadır. Ya İzzet Baysallar gibi bilimle, çağdaş düşünceyle, Atatürk devrimleriyle, laik cumhuriyetle filizlenen bir gençlik yetiştireceğiz, ya da karşı devrimcilerin saray inşaatlarında dolgu malzemesi olarak kullanılan moloz bir gençlik. İzzet Baysal 2000 yılında 93 yaşında vefat etti. Kendi arzusu üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Gölköy kampüsündeki anıt mezara defnedildi. İzzet Baysal'ın yeğeni İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, 10. yıl marşını yasaklatmaya kalkışan Milli Eğitim Müdürü'nün de bulunduğu toplantıda şu tokat gibi konuşmayı yaptı. Okullarda 10. yıl marşı yerine Mehter Marşı çaldırmak istiyorlar. Mehter Marşı'nda 3 adım atılır, 1 adım durulur. 10. yıl marşında ise Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileridir. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye'nin bugünkü büyüklüğünde ilk 10 yıl hamlesinin payı çok büyüktür. Erol, okuma yazma bilmeyenlerle üniversite mezunları eşit oy hakkına mı sahip olmalıdır? Hiç kuşkusuz eşit oy hakkına sahip olmalıdır. Ve aslında tam tersine. Seçmenin değil, seçilenin eğitim seviyesi kriter olmalıdır. Mesela asrın liderimiz, İmam Hatip'teki karnesine bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim'den sınıfta kalmış. Miting kürsülerine Kur'an-ı Kerim'le çıkıyor ama, Kur'an-ı Kerim dersinden anca bütünlemeyle geçebilmiş. TRT'de asrın liderimize yalakalık olsun diye dizi çektiler. O dizide İmam Hatip öğrencisiyken canlandırılan asrın liderimiz hakkında Kur'an bülbülü deniyor, iyi mi? Halbuki bütünleme sınavıyla kurtarmasalar, Kur'an bülbülümüz Kur'an'dan çakmış. Peki ya Arapça dersi? Zayıf. 10 üzerinden 3 almış. Sınıfta kalmasın diye kanaat notuyla ite kaka 5 vermişler. Hala çıkıyor, Türkçe ile felsefe yapılamaz, Osmanlıca bilmeniz lazım, bizim lisanımızı değiştirdiler, dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz filan diyor. Arapçadan zorla 3 almış, sanırsın filoloji profesörüdür. İngilizce bilmiyor. İngilizce bilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama TBMM'nin resmi internet sitesindeki özgeçmişinde İngilizce bilen yazıyor. Üniversite diploması desen hepten muamma. Dünyanın hangi siyasetçisine sorarsanız sorun, iki kelimeyle izah eder, şu şu okuldan mezun oldum der. Bizimkine soruyorsun, 64 sayfalık açıklama geliyor. Efendim okulun ismi şöyleymiş de, sonradan şuraya bağlanmış da, bilahare ismi şöyle değişmiş de, ticaret yüksekokuluyken iktisat fakültesi olmuş da, idari bilimlerken ticari bilimler haline getirilmiş de, 2 veya 3 yıllıkken 4 yıllık olmuş da, ismi gene değişmiş de, üniversite olmuş falan. 64 sayfayı sabırla okuduktan sonra soruyorsun. Okul nerede birader? Yok. Diploma nerede? O da yok. Seçmenin değil, seçilenin eğitimine bakmalıdır. Erol Evgin'in sanatçılığına tüm Türkiye şahitlik eder. Senin diplomanın şahidi kim? Erol Evgin 1947'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde mimar oldu. 1969'da ilk 45'lik plağı Sen Eski Günleri çıkardı. Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la çalışmaya başladı. İşte öyle bir şey, sevdan olmasa, bir de bana sor, söyle canımlarla patladı. Haldun Dorme'nin yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası ve Şen Saz'ın Bülbülleri müzikallerinde başrolde sahneye çıktı. Televizyonlarda şov programları sundu. PopSav'ın kurucu başkanı oldu. Türk pop müziğinin mihenk taşlarından biri oldu. 2016'da bir televizyon programında demokraside eğitimin önemini anlatırken, okuma yazma bilmeyen, oyunu parmak basarak kullanan bir kardeşimizle, 3 üniversite bitirmiş birinin birer oy hakkı olması adaletli mi diye sordu. AKP medyası tarafından linç edildi. Bruno, Ordinarius Profesör Erich Frank, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ders verdi. Vakıf Gureba Hastanesi'nin iç hastalıkları kliniğini yönetti. Türk vatandaşı oldu. Tabutuna Türk bayrağı sarıldı. Devlet töreniyle aşiyanda toprağa verildi. Profesör Fritz Arndt, İstanbul Üniversitesi Kimya Enstitüsü'nün kurucularından oldu, müdürlüğünü yaptı. Rudolf Belling, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin heykel bölümü başkanı oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde ders verdi. Profesör Clemens Emin Bosch, Türkiye'deki arkeoloji müzelerinin antik sikke koleksiyonlarını düzenledi, Müslüman oldu, Emin adını aldı. Profesör Friedrich Dessauer, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsü'nün başkanlığını yaptı, Biyofizik Enstitüsü'nü kurdu, Türkiye'de modern radyoterapinin kurucusu oldu. Karl Ebert, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından oldu, operamıza çağı atlattı. Profesör Hans Gustav Güterbock, Boğazköy kazılarının başkanlığını yaptı, Hitit hiyeroglifinin çözülmesine öncülük etti, Türk Tarih Kurumu onur üyesi oldu. Paul Hindemith, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kurucularından oldu. Profesör Clemens Holzmeister, mimar, TBMM binamızı yaptı. Profesör Kurt Koswick, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Kürsüsü Başkanlığı yaptı. Manyas Kuş Cenneti'nin kurulmasına öncülük etti. Türk Biyoloji Derneği'ni kurdu. Hidrobiyoloji Enstitüsü ile bugünkü Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün temelini attı. Devlet töreniyle aşiyanda toprağa verildi. Profesör Walter Kranz, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü yönetti. Efes ve Bergama'nın tanınmasına büyük katkı sağladı. Ordinarius Profesör Fritz Neumark, İstanbul Üniversitesi'nde maliye ve iktisat dersleri verdi. Vergi kanunlarımızın hazırlanmasına katkı sağladı. Edward Zückmayer, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü Başkanlığı yaptı. Profesör Ernst Edward Hirsch, Türk Ticaret Kanunu'nun hazırlanmasını sağladı. Ordinarius Profesör Wilhelm Peters, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kurdu. Türkiye'nin ilk deneysel psikoloji laboratuvarını kurdu. Ordinarius Profesör Alfred Isaac, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümünü kurdu. Profesör Hans Winterstein, İstanbul Üniversitesi Fizyoloji Bölümü Başkanlığı yaptı. Profesör Felix Michael Horowitz, İstanbul Üniversitesi Biyokimya Enstitüsü Başkanlığı yaptı. Ordinarius Profesör Erwin Freundlich, İstanbul Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nü kurdu. Ordinarius Profesör Albert Eckstein, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü kurdu. Profesör Maz Skalitzer, İstanbul Üniversitesi Radyoloji Bölümü Başkanlığı yaptı. Profesör Hans Wilbrandt, Türkiye'de tarım kooperatifi sisteminin kurucusu oldu. Ordinarius Profesör Leo Brauner, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bölümünün kurucularından oldu. Üniversitenin botanik bahçesini kurdu. Ordinarius Profesör Hugo Braun, İstanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji Enstitüsü Başkanlığı yaptı. Ernst Reuter, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde şehircilik dersleri verdi. Berlin Belediye Başkanı oldu. Edzard Reuter, Ernst Reuter'in oğlu, çocukluğunun 11 senesi Ankara'da geçti. Mercedes'in yönetim kurulu başkanı oldu. İkinci vatanım dediği Türkiye'ye vefa borcunu ödedi. Otomarsa'nın kurulmasını sağladı. Bruno Taut, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde yöneticilik yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Mimarlık Bölümü Başkanlığı yaptı. Atatürk'ün naaşının konulduğu katafalkı o çizdi, o yaptı. Kendisine bu iş için verilen 1.000 lirayı kabul etmedi. Sadece hatıra için teşekkür mektubu istedi. Bu topraklarda kalmayı vasiyet etti. Türkiye Cumhuriyeti onu vasiyetine uygun şekilde onurlandırdı. İstanbul Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verilen tek gayrimüslim oldu. Kim bu insanlar? 1933-1937 yılları arasında Atatürk Cumhuriyeti'ne sığınan mültecilerin bazıları. Tamamı bilim insanı. Peki şunlar kim? El Nusra, Ahrar Al-Şam, IŞİD, Abed Al-Alya, Cebel Azaviya, El Vatanmiya, Abu El-Gullani, Muhammed Zakiri, Çendirim Ramadani, Rakim Bulgarov, Vadim Osmanov, Ussam İsa, Rahmi Hadat. 300 bini hamile, 2 milyonu okuma yazma bilmeyen 3,5 milyon kişi. İngiltere veya Kanada elimizden kapmasın diye vatandaşlık vereceğimiz kalifikasyonu yüksek mülteciler. Lafı hiç eğip bükmeyelim. Suriyeliler kalsın, razıyız. İngiltere veya Kanada sadece Tayyip Erdoğan'ı buradan alsın yeter. Bruno Taut 1880'de bugünkü adıyla Kaliningrad'da doğdu. Yahudi asıllı Almandı, mimar oldu. Hitler yönetiminden kaçıp 1936'da Türkiye'ye sığındı. Türkiye'de sadece 2 sene kalmasına rağmen 20'nin üzerinde eser bıraktı. Toplu konut projeleri başlattı. Devlet adına 12 bin konut yaptı. Atatürk'ten bir ay sonra 24 Aralık 1938'de Ankara'da vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirildi. Fındıklı'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde tören yapıldı. Konservatuvar hocalarından Lika Amar kemanıyla matem parçası çaldı. Kültür Bakanlığı adına Kutsi Tecer Bey konuşma yaptı. Sanatkar susuyor ama hatıraları daima konuşacaktır dedi. Fakülte adına Profesör Leopold Levy konuştu. Mimarlık Fakültesinden bir öğrencisi konuştu. Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verildi. Sinan. 80 kere falan ekrana çıkardık. Hem ATV Haber'de çalıştığım dönemde hem Star Haber'de. Çünkü kredi kartından mahvolanlar için bir tek o çaba harcıyordu. Çinan Aygün diyorduk. Eminim en çok Çin Büyükelçisi sevinmiştir içeri girmesine. Yerli malı kullan kampanyası yapıyor, ithal malların silahsız işgaline direniyordu. Şovmen dediler ona. Halbuki telefon ediyorduk, gariban çocuklarına eğitim bursu veriyor, fakir fukaraya beyaz eşya gönderiyor, gaziye, mağdura kendi cebinden yardım eli uzatıyor. Bunların karşılığında tek şart koşuyordu: lütfen haber yapılmasın. Çiftçiyi dert ediniyordu. Açın bakın interneti, onun hazırlattığı raporları Tarım Bakanlığı'nda bile bulamazsınız. Kafa yoruyordu. AKP'ye evet dese, Zafer Çağlayan gibi milletvekili olabilir, bakan olabilirdi. Şu anda savcıya ifade değil, basına demeç veriyor olurdu. Paraysa para, güçse güç. Ankara'nın en zengin iş adamlarından biri. İstese gider New York'ta yaşar. Bodrum'a tatile gideceğine sanayi sitesine gidiyordu. Seversin sevmezsin, yalakalık yapmadı hiç. E hak etti. Çünkü sistem diyor ki, sana ne birader, sana ne? El alemin derdi seni mi gerdi? Ye iç, bak güzel güzel ihaleler var, kap. Ortak ol, kırış, bandır, yala. Sana ne? Sinan Aygün 1959'da Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatını bitirdi. 1997-2011 arasında Ankara Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. Türkiye Odalar Birliği el pençe divan dururken ATO'nun imkanlarını iktidarın emrine vermedi. AKP'nin en nefret ettiği insanların başında geliyordu. 2008'de Ergenekon kumpası kapsamında tutuklandı. Ergenekon'un kasası olduğu iddia edildi. 14 gün sonra serbest bırakıldı, tutuksuz yargılandı. 2011'de CHP Ankara Milletvekili oldu. 2013'te Ergenekon davasında 12,5 sene hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay bu kararı bozdu. 2016 itibariyle yargılama devam ediyordu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 265.